Ayrım 3 Miras Robert Ludlum Sayfa 29 Delikanlı masanın yanındaki iskemleye oturdu. Birçok kereler konuşmak için ağzını açtı ama her seferinde yine kapadı. Canfield sessizce sordu, bana ait olmak istediğinden emin misin? Çocuk başını kaldırıp baktı, annemi çok sevmiş olmalısın. Hala da seviyorum. O zaman ben sana ait olmak istiyorum. Çocuğun sesindeki gölge Canfield'ı az daha yıkıyordu ama kendi kendine söz vermişti. Daha önünde çok şey vardı. Teşekkür ederim. Tekrar pencereye döndü. Sokak lambalarını yakmışlardı. Savaşın buraya da sıçrayabileceğini hatırlatmak istercesine iki lambanın biri yakılmıştı. Baba,
efendim,
neden geri dönüp dosyayı değiştirdin?
Bir sessizlik oldu, mecburdum. Şimdi gülünç gibi geliyor, mecburdum demek. Bu karara varabilmek için 18 ay düşündüm. En sonunda kararımı verdiğim zaman kendimi inandırmak 5 dakikadan az sürdü.
Bir an durup delikanlıya söyleyip söylememesi gerektiğini düşündü. Söylemekte bir sakınca yoktu.
1938'de annem bana yepyeni bir Packard Roadster aldı. 12 silindir, çok güzel bir otomobil. Yeni arabamla Southampton yolunda dolaşmaya çıktım. Ne olduğundan pek emin değilim. Galiba direksiyon kilitlenmişti, kaza oldu. Yoldan fırlamadan önce araba iki takla attı. Bana pek bir şey olmadı, sadece biraz sıyrık. Ama ölebilirdim de.
Hatırlıyorum, sen birilerinin evinden telefon etmiştin. Annemle ben gelip seni almıştık, berbat bir haldeydin.
Evet, işte o zaman Washington'a gidip dosyayı değiştirmeye karar verdim.
Anlıyorum.
Canfield pencerenin içine oturdu. Eğer bana bir şey olsaydı Scarlett, Kroeger müthiş bir öykü uydurabilirdi. Janet'in haberi olmadığı için o da zayıf durumdaydı. Onun için bir yerde gerçeğin ortaya çıkması gerekti. Ama öyle bir şekilde söylenmeliydi ki her iki hükümet de Kroeger'i ortadan kaldırmak zorunda kalmalıydı. Bizim memleketimiz yönünden Kroeger birçok önemli adamı aptal yerine koydu. Bu adamların çoğu şimdi karar verme düzeyinde çalışıyorlar. Diğerleri uçaklar, tanklar, gemiler yapıyor. Kroeger'in Scarlett olduğunu söyleyerek yepyeni sorunlarla karşılaşıyoruz. Hükümetimizin şu anda karşılaşmak istemediği sorunlar.
Yavaş yavaş paltosunun düğmelerini çözdü ama çıkarmak istemiyordu.
Scarlett avukatlarının elinde benim ölümüm veya kaybolmam halinde o sırada Washington'da hangi idare varsa onun etkili üyesine verilmek üzere yazılmış bir mektup var. Scarlett avukatları böyle işler için çok iyidir. Savaşın kaçınılmazlığını biliyordu, herkes de biliyordu. Hatırlarsan yıl 1938'di. Mektup o kişiyi dosyaya ve gerçeğe götürecekti.
Canfield derin bir nefes alarak tavana baktı.
Göreceğin gibi savaşta ayrı, barış zamanında ayrı olmak üzere iki belirli davranış yolu özetledim. Yalnız en son durumda annene haber verilecekti.
Senin yaptığından sonra neden dediklerine ilgi göstersinler peki?
Andrew Scarlett çok zeki bir çocuktu. Bu Canfield'ın hoşuna gidiyordu. Memleketlerin, hatta savaş içindeki memleketlerin bile amaçları aynı olabilir. Haberleşme yolları böyle sonuçlar için her zaman açıktır. Heinrich Kroeger de buna bir örnek. İki taraf için de utanç kaynağı olan bir adam. Bu dosyada açıkça belirtiliyor.
Bu biraz şüphecilik değil mi?
Evet, ölümümden 48 saat sonra askeri istihbaratımızın ileri gelen birkaç adamının uzun zamandan beri Heinrich Kroeger'in Amerikan vatandaşı olduğundan şüphelendiklerini 3. Reich'in askeri şurasına bildirilmesini belirttim.
Andrew Scarlett iskemlenin ucunda öne doğru eğildi. Canfield onun gittikçe artan merakına aldırış etmez gibi görünerek devam etti.
Kroeger devamlı olarak bir sürü Amerikalıyla yeraltı bağlantıları kurduğuna göre bu şüphelerin doğrulandığına inanılıyor. Ama,
Canfield durarak tam kelimeleri hatırlamaya çalıştı.
Heinrich Kroeger'in eski iş arkadaşlarından Matthew Canfield'ın ölümü halinde hükümetimizin elinde Kroeger'in akli dengesinin yerinde olmadığını belirten belgeler var. Biz onu istemiyoruz. Ne eski bir vatandaş ne de bir vatan haini olarak.
Delikanlı üvey babasına bakarak yerinden kalktı. Bu doğru mu?
Bizim için önemli olan yeterli olması, doğru veya değil, ikisinin bir arada olması hemen idam edilmesi için yeterli. Hem vatan haini hem de akıl hastası.
Ben bunu sormadım ki.
Bütün bilgi dosyada var.
Ben şimdi bilmek istiyorum, doğru mu? Gerçekten akıl hastası mı yoksa bu bir oyun mu?
Canfield pencerenin içinden kalktı. Cevap verirken sesi bir fısıltıdan yüksek değildi.
İşte ben de bunun için beklemek istedim. Sen basit bir cevap istiyorsun ama bunun olanağı yok.
Babamın akıl hastası olup olmadığını bilmek istiyorum.
Eğer tıp uzmanlarından alınmış belge var mı diye soruyorsan, hayır böyle bir şey yok. Ama diğer taraftan Zürih'te şimdi altısı yaşayan 10 güçlü adamın Kröger'i akıl hastası olarak göstermek için her türlü nedeni vardı. Bu onlar için tek çıkar yoldu. O kadar önemli kişiler oldukları için de istediklerini yaptılar. İlk dosyada adı geçen Heinrich Kröger'in manyak olduğunu da doğruluyorlar. Başka çıkar yolları yoktu. Ama bana sorarsan Kröger alabildiğine akıllı bir insandı. Hem de son derece hain bir adam. Onu da okuyacaksın.
Neden ondan söz ederken asıl adını kullanmıyorsun?
Aniden sanki artık bu baskıya daha fazla dayanamayarak çabucak döndü. Andrew kızgın, yüzü kızarmış orta yaşlı adamın odayı geçmesini izledi. Onu sevilecek bir adam olduğu için hep sevmişti. Olumlu, emin, becerikli, neşeli ve kendisinin kullandığı kelime neydi? Tehlikeye açık bir adamdı.
Sen sadece annemi korumuyordun değil mi? Aynı zamanda beni de koruyordun. Eğer bir gün geri gelirse ben bütün yaşamım boyunca herkesten uzak kalmak zorunda kalacaktım.
Canfield yavaşça dönerek üvey oğluna baktı. Yalnız sen değil, senin gibi bir sürü insan daha yalnız kalırdı.
Ama onlar için aynı şey değil.
Genç Scarlett evrak çantasının yanına gitti. Haklısın, aynı değil. Albay da çocuğun arkasından giderek yanında durdu. Bilmelisin ki sana söylememek için her şeyimi verirdim. Ama elimden başka bir şey gelmezdi. Seni bu son durumların içine alarak Kröger sana söylememden başka bir olanak tanımadı bana. Senin bir kere gerçeği öğrendikten sonra çok korkacağına ve benim de bu paniğe engel olmak için işi belki de seni öldürmeye kadar götüreceğime inanıyor Kröger. Bu dosyanın içinde anneni mahvedecek belgeler var. Beni de belki bütün yaşamım boyunca hapse yollayacak. Ah Kröger, hepsini çok iyi düşünmüş. Yalnız bir yerde yanılmış. Seni tanımıyordu.
Onu gerçekten görmem, konuşmam gerekli mi?
Ben de seninle birlikte olacağım. Anlaşma orada yapılacak.
Andrew Scarlett korkmuş gibi duruyordu.
Demek onunla bir anlaşma yapacaksın.
Hoşa gitmeyen bir gerçeği kuru kuru ortaya koyar gibiydi. Neyi iletebileceğini bilmemiz gerek. Seni getirmekle pazarlığın bana kalan kısmını yerine getirdiğimden emin olunca onun ne teklif ettiğini anlayacağız. Ve ne için?
O zaman bunu okumasam da olur değil mi? Soru sorar gibi değildi. Bana düşen orada olmak. Peki gideceğim.
Okumanı emrettiğim gibi okuyacaksın.
Peki, peki baba, okuyacağım.
Teşekkür ederim. O şekilde konuşmak zorunda kaldığım için özür dilerim.
Paltosunu düğmelemeye başladı.
Haklısın, ben arandım. Ama ya annem beni okuldan almaya kalkarsa? Arada bir arar biliyorsun.
Bu sabahtan sonra telefonların dinleniyor. Tom Unrens adında yeni bir arkadaşım var.
Kimmiş o?
Boston'daki CIC'den bir teğmen. Programını biliyor ve telefonunu dinleyecek. Ne söyleyeceğini biliyor. Uzun bir hafta sonu için Smith'e gittin.
Her şeyi de düşünürsün.
Çoğunlukla. Canfield kapının yanına gelmişti. Bu gece geri gelmeyebilirim.
Nereye gidiyorsun?
Yapılacak işlerim var. Sen dışarı çıkmazsan daha iyi olur. Ama eğer çıkarsan her şeyi dolaba kaldırmayı unutma.
Kapıyı açtı.
Bir yere gitmeyeceğim.
İyi. Ha Andy, önünde çok güç bir sorumluluk var.
Umarım ki seni bunun üstesinden gelebilecek şekilde yetiştirmişizdir. Başaracaksın gibi geliyor bana.
Canfield dışarı çıkarak arkasından kapıyı kapattı.
Genç adam üvey babasının yanlış kelimeler kullandığını biliyordu. Adam başka şeyler söylemek istemişti.
Andrew kapıya baktı. Adamın ne söylemek istediğini aniden anlamıştı. Matthew Canfield geri gelmeyecekti. Ne demişti? En son anda Janet'a haber verilmeliydi.
Annesine gerçek söylenmeliydi ve şimdi kadına bunu söyleyebilecek kimse yoktu. Andrew Scarlett masanın üzerindeki evrak çantasına baktı. Çocukla üvey babası Bern'e gidiyorlardı ama yalnız çocuk geri dönebilecekti. Matthew Canfield ölümüne gidiyordu. Canfield apartman kapısını kapayarak duvara yaslandı, ter içinde kalmıştı. Göğsündeki sürekli çarpıntı o kadar hızlıydı ki içeriden duyulacak sandı. Saatine baktı, bir saatten az bir zaman almıştı ve oldukça sakin kalabilmişti. Ama şimdi alabildiğine uzaklara gitmek istiyordu. Biliyordu ki bütün sorumluluk ve erdem yasalarına göre oğlanın yanında kalmalıydı. Ama şu anda ondan böyle isteklerde bulunmak yersiz olurdu. Her şeyi teker teker düşünmeliydi, yoksa çıldırırdı. Bundan sonra ne olacaktı? Yarın alınması gereken bütün tedbirlerle Lisbon'a yolculuk. Bir yanlış adım bütün işi berbat edebilir. Tren akşam 7'de hareket edecekti. Geceyi ve günün büyük bir bölümünü Janet'la geçirebilirdi. Öyle yapmasının doğru olacağını kendi kendine tekrarladı. Eğer Andy vazgeçerse yapacağı ilk iş annesini aramak olurdu. Çocukla beraber olmaya cesaret edemediği için annesinin yanında bulunmalıydı. İşinin ve ofisinin canı cehenneme, ordunun da Birleşik Amerika hükümetinin de canları cehenneme. Yaklaşan gezisi yüzünden Canfield'ın gönüllü olarak günün 24 saatinde gözaltında bulunmasını bekliyorlardı. Allah kahretsin. Bir teleteyple aralarında 10 dakikalık bir uzaklık olmalıydı. Zaten ayrılacağı da yoktu ya. Her dakikasını Janet'la geçirecekti. Janet Oyster Körfezi'ndeki evi kış için kapatıyordu. Yalnız olacaklardı, belki de son bir kez. 18 yıl ve bu oyun artık sonuna yaklaşmıştı. Neyse ki asansör erken gelmişti. Çünkü artık acele etmeye başlamıştı. Janet'a gidiyordu. Çavuş arabanın kapısını açarak fiyakalı bir selam çaktı. Olağan durumda olsalardı albay güler ve çavuşa sivil elbise içinde olduğunu hatırlatırdı. Ama şimdi selama karşılık vererek arabaya atladı. ''Ofise mi albay Canfield?'' ''Hayır çavuş, Oyster Körfezi'ne.'' 3. Bölüm Bir Amerikan Başarı Öyküsü. 24 Ağustos 1829'da zaten pek de sağlam temellere dayanmayan Chicago ve Illinois, Evanston'un sosyal dünyası kökünden büyük bir sarsıntı geçirdi. Çünkü o gün endüstrici Albert O. Wickham'ın 27 yaşındaki kızı Elizabeth Royce Wickham, fakir bir Sicilyalı göçmen olan Giovanni Merighi Scarlatti ile evlendi. Elizabeth Wickham annesine ve babasına devamlı bir dert kaynağı olan uzun boylu ve asil görünüşlü bir kızdı. Albert O. Wickham ve karısına göre artık yaşını almakta olan Elizabeth her kızın gıpta edeceği evlenme tekliflerini geri çevirmişti. Cevabı hep aptallara göre bu baba olurdu. Kızı büyük bir Avrupa gezisine çıkarmışlardı. 4 ay süreyle İngiltere, Fransa ve Almanya. Alınan cevap hep aynıydı. ''Aptallara göre bu baba, bir sürü aşığım olsun daha iyi.'' Babası kızın yüzüne korkunç bir tokat atmıştı. Kızla adamın ayak bileğine bir tekme savurarak karşılık vermişti. Elizabeth müstakbel kocasını ilk kez babasının Chicago'daki firmasının her yıl çalışkan memurların aileleri için verdiği piknikte gördü. Adam kıza bir derebeyinin kızına tanıştırılan bir rençber gibi tanıştırıldı. Çok iri yarı bir adamdı. İtalyan olduğunu belirleyen keskin yüz çizgileri, kocaman elleri vardı. İngilizcesi anlaşılamayacak kadar azdı ama bunu saklamaya hiç gayret göstermeden çevresine neşe saçan konuşmalar yapıyordu. Elizabeth ilk görüşte ondan hoşlanmıştı. Genç Scarlatti memur olmaması ve ailesi de olmamasına rağmen Wickham yöneticilerine makine bilgisiyle kendini sevdirmiş, hatta kağıt üretiminin fiyatını %16 kadar eksiltebilecek bir makinenin projesini çizmişti. Bu yüzden de pikniğe çağrılmıştı. Elizabeth'in merakı babasının adam hakkında anlattığı öykülerle zaten uyanmıştı. Adam çok becerikliydi. Birkaç hafta içinde bazı makinelerde ikinci bir işçinin çalışmasının gereksiz olduğunu ispatlamıştı. Bu makinelerden 8 tane olduğuna göre Wickham şirketi artık işe yaramayan 16 işçiden kurtulmuştu. Ayrıca Wickham Chicago'dan ikinci kuşak bir İtalyanı işe alarak Giovanni'nin çevirmeni yapmıştı. Yaşlı Wickham bu İtalyana haftada ödediği 8 doları Giovanni'nin getireceği yeniliklerle hayli hayli çıkartacağına inanıyordu. Çıkartırsa iyi olurdu. Çünkü Giovanni haftada 14 dolar ödüyorlardı. Elizabeth müstakbel kocası hakkındaki ilk ön seziyi piknikten birkaç hafta sonra hissetti. Babası akşam yemekte gururla koca kafalı İtalyan'ın pazar günleri de çalışmak istediğini söyledi. Üstelik de hiç ek ücret istemiyordu. Tabii Wickham da hemen bekçiyle konuşup işi ayarlamıştı. İyi bir Hristiyan olarak adamı çalıştırıp bütün İtalyanların tutkusu olan şarap ve biradan uzak tutmak görevini üzerine alması gerekirdi. İkinci pazar Elizabeth, Evanston'daki zarif evinden Chicago'ya, oradan da fabrikaya gidebilmek için bir bahane uydurdu. Fabrikada Giovanni'yi atölyede değil de saymanlık ofislerinden birinde buldu. Özel diye işaretlenmiş dosyalardan birinden büyük bir dikkatle rakamları kopya ediyordu. Ofisin sol duvarına yaslı duran çelik dolabın bir çekmecesi açıktı. İnce uzun bir tel parçası kilitten sarkıyordu. Görünüşe göre kilit usta eller tarafından açılmıştı. O dakika Elizabeth kapıda durup adamı izlerken birdenbire güldü. Bu siyah saçlı koca kafalı İtalyan babasının düşündüğünden daha çarpışık bir insandı. Ayrıca da çok çekici bir adamdı. Giovanni korku içinde başını kaldırıp baktı. Bir saniye içinde korkusu yerini kendini koruma güdüsüne bırakmıştı. ''Peki Miss Lisbeth, gidip babanıza söyleyeyim, ben burada artık çalışmak istemiyorum.'' O zaman Elizabeth, Giovanni'ye ilk sevgi sözlerini söyledi. ''Bana bir iskemle verin Bay Scarlatti, size yardım edeceğim, böylesi daha çabuk olur.'' Ve gerçekten de daha çabuk oldu. Bundan sonraki birkaç hafta Giovanni'ye Amerikan Endüstri Teşkilatı'nın yasal yapısını öğretmekle geçti. Sadece gerçekler yeterliydi çünkü Giovanni kendi felsefesini yapıyordu. Bu fırsatçılar beldesi diğerlerinden daha çabuk davranan fırsatçılar içindi. O sıralarda büyük bir iktisadi gelişme vardı ve Giovanni de biliyordu ki eğer makineleri onu bu gelişimin bir parçası yapamazlarsa o sadece emir veren yerine emir alan durumunda kalacaktı. Çok hırslıydı Giovanni. Giovanni Elizabeth'in yardımıyla işe koyuldu. Albert Wickham ve yöneticilerinin devrimsel olarak nitelendirdiği acayip bir hızla çalışan bir pres makinesi yaptı. Aynı işi gören eski makineden %30 daha karlıydı bu yenisi. Wickham'ın çok hoşuna gitti. Giovanni'ye 10 dolarlık bir zam yaptı. Yeni makinenin hazırlıkları yapılırken Elizabeth babasına Giovanni'yi yemeğe çağırmasını söyledi. İlkin Albert Wickham kızı şaka yapıyor sandı. Hem de tatsız bir şaka. Wickham'ın adama saygısı vardı. Yemekte utanıp sıkılmasını istemiyordu. Ama Elizabeth üsteledikçe üsteliyordu. Adam utandırmayı hiç aklından geçirmemişti. Piknikten sonra birkaç kere karşılaştıklarını ve genç İtalyanı çok hoş ve eğlendirici bulduğunu söyledi. Sonunda babası ufak bir aile yemeğine rıza gösterdi. Yemekten 3 gün sonra Wickham'ın yeni makinesi çalışmaya başladı. O sabah Giovanni işe gelmedi. Yöneticiler çok şaşırmışlardı. Genç adamın yaşamında en önemli sabah olmalıydı bu. Öyleydi de. Giovanni'nin yerine Albert Wickham'ın ofisine kendi kızı tarafından daktilo edilmiş bir mektup geldi. Bu mektupta ikinci bir makinenin özellikleri sıralanmıştı. Bu makine birincisini tamamen ortadan kaldırıyordu. Giovanni'nin koşulları açıkça belirtilmişti. Ya Wickham Giovanni'ye şirketin hisselerinin büyük bir kısmını verirdi ya da Giovanni bu yeni makinesinin planını Wickham'ın en büyük rakibine satardı. Bu ikinci plana sahip olan diğerinin işini tamamen batıracak kadar güçlü olacaktı. Giovanni için pek fark etmezdi ama Albert'ın kızıyla evlenmek istediğine göre iş aile içinde kalsaydı daha iyi olurdu. Ama yine de Wickham'ın cevabı o kadar önemli değildi çünkü nasıl olsa Elizabeth'le bir ay içinde evleniyorlardı. Bu noktadan sonra Scarlatti'nin yükselişi bulutlu olduğu kadar da hızlıydı. Herkesin bildiği gibi uzun yıllar Amerika'nın orta batısındaki bir sürü kağıt fabrikası için değişik makineler çizdi. Hep aynı koşulları öne sürüyordu. Hisse senetlerine ortaklık, yeni çizimleriyle birlikte yeni senetler satın alabilme hakkı. Yasal çerçeve içindeydi hepsi. Bu arada Elizabeth'in babası işlerin çokluğundan onu yorduğunu söyledi. Ayrıca kızının o herifle evlenmesinden dolayı işinden ayrıldı. Giovanni ile karısı yaşlı adamın fabrikadaki bütün oy verme hisselerine sahip oldular. Giovanni'nin tek isteği de buydu zaten. Matematik saf bir ilim dalıdır ve bunun böyle olduğu da daha fazla belli olamazdı. Daha şimdiden Illinois, Ohio ve Batı Pensilvanya'da 11 kağıt şirketinin temsilciliğini ve 37 makinenin patentini elinde tutuyordu. Kendisiyle ilişkisi olan bütün şirketleri toplantıya çağırdı. En iyi hareket tarzı olarak bir ana teşkilat kurup başına kendisinin ve karısının geçmesini teklif etti. Herkes hakkını alacaktı. Kurulacak olan tek şirket de kendi yaratıcı yeteneği sayesinde inanılmayacak şekilde gelişecekti. Eğer kabul etmezlerse Giovanni'nin makinelerini fabrikalarından çıkartabilirlerdi. O sadece başlangıç işlemlerinde şeytanca kandırılmış zavallı bir göçmendi. Kârların yanında kendi aldığı para gülünç denilecek kadar azdı. Ayrıca bazı durumlarda borsa çok arttığı için şimdiki senetlerin ona göre ayarlanması gerekirdi. Eğer işin doğrusunu söylemek gerekirse Giovanni Scarlatti belli başlı birçok kağıt kuruluşunun en önemli ortağıydı. Üç eyaletin toplantı salonlarından itirazlar yükseldi. Kendini beğenmiş İtalya'da meydan okunuyordu ama o yine yasalara uygun bir şekilde karşılık veriyordu. Tek başlarına batacaklarına bir araya gelip yaşamaları daha iyi olmaz mıydı? Scarlatti belki mahkemede yenilebilirdi, belki de yenilmeyebilirdi. Eğer başarı kazanırsa bütün aletleri yeniden sağlamak, ilgili firmaları para bakımından berbat bir duruma sokardı. Hem de Scarlatti çok akıllıydı. Beraberlik hepsi için daha iyi olacaktı. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 39.